Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil'le Amentü Hassasiyeti programı çerçevesinde Ramazan'a özel ikinci programımızı yapıyoruz inşallah. Ramazan ayı münasebetiyle geçen dersimizde, sohbetimizde Ramazan'ın önemi, orucun önemine dair konuları işlemiştik. Ebu Bekir hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun.
Hocam bugün biraz mukabele, Kur'an okuma, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Ramazan malumunuz. Bunlar üzerine duralım arz ediyoruz hocam. Zaten bu çerçevede hem gündemdeki konularda değinerek, gündemdeki konuları ele alarak bu Kur'an-ı Kerim okuma, yüzünden okuma, anlama, bu konularla ilgili görüşlerinizi almak isteriz hocam. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir kere daha bizi dinleyen aziz kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik edelim. Ramazan-ı Şerif'in hakkımıza hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını bir kere daha temenni edelim bu vesileyle. Ramazan ve Kur'an birbirinden ayrılmaz iki hakikattir. İç içe iki hakikattir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın Beyt-i Mamur'dan dünya semasına indirilişi Ramazan ayı içerisinde olmuştur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an buyuruyor. Ramazan ayı içinde Kur'an-ı Kerim'in inzal buyurulduğu bir ay. Gene bir başka ayet-i kerimede inna enzelnâhu fî leyletin mübâreketin. Biz onu mübarek bir gecede inzal buyurduk buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Ramazan ayı içerisinde bir mübarek gece var. O mübarek gecede Kur'an-ı Kerim Beyt-i Mamur'dan dünya semasına indirilmiş. Onun Kadir Gecesi olduğu müfessirler tarafından haber veriliyor. Dünya semasından dünyamıza nüzul etmesi vahyin, Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Kur'an ilişkisini bir kere daha perçinleyen bir hakikattir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her ay, her Ramazan ayında Cibril aleyhisselam geliyor ve o aya kadar inmiş ayetleri mukabele ediyorlar. Ona arza deniyor teknik tabir olarak.
Arza.
Arza. Biz buna mukabele diyoruz. Bir kere Cibril aleyhisselam okuyor, Efendimiz dinliyor. Bir kere Efendimiz okuyor, Cibril aleyhisselam dinliyor. Böylece o güne kadar, o aya kadar inmiş olan ayeti kerimeler karşılıklı mukabele edilmiş oluyor. Buradan birkaç hususu istinbat ediyoruz. Birkaç noktayı elde ediyoruz. Birincisi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cibril Aleyhisselam'dan aldığı vahiyleri, ayetleri ya da kısa sureleri belli bir tertip içerisinde yazıya geçiriyordu. Her ayet nazil olduğunda bu ayeti şu suredeki şu ayetlerin arasına yazın buyuruyordu sahabe-i kirama, vahiy katiplerine. Onlar da o şekilde yazıyorlardı. Efendimiz bunu neye dayanarak yapıyordu? Bu tertibi, bu sistematiği, o da vahiye dayanıyor. Dolayısıyla Ulumul Kur'an kitaplarında gördüğümüz ekseriyetin benimsediği görüş, Kur'an-ı Kerim'in surelerin tertibinin de tevkifi olduğu, vahye dayalı olduğu şeklindedir. Aksi takdirde Cibril Aleyhisselam'ın okuması, Efendimizin dinlemesi, onun okuması, onun dinlemesi belli bir tertip, sistem söz konusu olmadan mümkün olmaz.
Hocam burada tevkifi mi diyoruz hocam bu kavram?
Evet, tevkifi. Yani
bu ne demek hocam? Bu
kavram vahye dayalı demek.
Vahye dayalı demek.
Evet, vahye dayalı
yani,
demek.
Evet, yani kendi kafasına göre değil de,
evet,
İçtihadına göre, kafasına göre zaten olmaz da.
Evet,
İçtihat
evet.
Yok burada.
Evet.
Doğrudan vahyin müdahalesi anlamına
geliyor. Vahyin tayini var, evet.
Çünkü Resulullah Efendimiz bazı konularda içtihat ediyor, kendi görüşleri var, evet.
Yani o usulü fıkıhta tartışılmış bir şey. Efendimiz içtihat etmiş midir, etmemiş midir?
Tabii,
etmiş diyenler var, etmemiş diyenler var. Ama her halükarda vahiy gelmeksizin söylediği şeyler var Efendimizin. Yani metluv ya da gayri metluv vahiy, Kur'an dışı ya da Kur'an içi vahiy gelmeden Efendimizin dine dair söylediği şeyler var.
Var.
Fakat bunlar behemahal vahyin denetimi altındadır.
Evet.
Eğer o söylediği şeye Cenab-ı Hak'tan bir uyarı, bir düzeltme, tahsih gelmemişse vahiy onu onaylamış demektir. Cenab-ı Hak onaylamış demektir. Dolayısıyla vahye dayanmadan söylediği şeyler de dolaylı biçimde vahiydir. Evet. Buradan bir şey daha çıkarıyoruz. Sadece surelerin değil, surelerin içindeki ayetlerin tertibi de tevkifidir.
Evet.
Çünkü Efendimiz'e ayetler parça parça geliyor. Bütün olarak surenin geldiği de vakidir. Ama evet, özellikle Mekki kısa surelerde daha ziyade ayet ayet geliyor, parça parça geliyor ki tenzil kelimesi de bunu anlatıyor. Tenzil kelimesinin etimolojisinde parça parça indirme vardır. Ramazan-Kur'an ilişkisi sadece Cibril Aleyhisselam ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşılıklı arzası, mukabelesi ile sınırlı değil. Ramazan geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ayrıca Kur'an okumaya daha fazla önem veriyor. Sahabe-i kiramın ve selefin hayatında da bu var. Ramazan geldiğinde zaten selef-i salihinin mutlaka Kur'an'dan hizipleri vardı. Onu namaz kılar gibi, günde beş vakit namaz kılar gibi onu virt edinmişlerdi. O hizipleri okurlardı mutlaka. Evet. İşte bu günde bir cüzdür, günde ne bileyim Kur'an-ı Kerim'in yarısıdır, bazen tamamıdır. Bu hızlı okuyuşa ve iştigale göre değişir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sahabe-i kiramdan birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben Kur'an-ı Kerim'i çok hızlı okuyorum. Bana ne kadar sürede Kur'an'ı hatmetmemi tavsiye edersiniz? Efendimiz 7 gün buyuruyor. Diyor ki ben daha fazlasını yapabilirim. Bana artırabilirsiniz ey Allah'ın Resulü. Efendimiz o zaman 5 gün buyuruyor. Biraz daha artırabilirsiniz. Ben daha hızlı okurum ve vaktim de müsait. O zaman 3 gün buyuruyor Efendimiz. Genellikle sünnet-i seniyede tavsiye edilen en hızlı okuyanlar için 3 günde bir hatimdir.
Evet.
Fakat selefin salihinin hayatına baktığımızda Ramazan-ı Şerif'te bazıları Kur'an'ı bir günde hatmediyor. Bazıları gündüz bir hatim, gece bir hatim yapıyor. Ramazan-ı Şerif kişinin kendisini Kur'an'a verdiği bir ay olarak böylece tezahür ediyor. İşi gücü bırakıyor, ticareti, dünyevi meşgaleyi bırakıyor. Ramazan-ı Şerif'te dünyayı kalbinden, kafasından çıkartıyor. Onun yerini Kur'an'la dolduruyor. Bu bir arınma ayıdır diyoruz ya biz.
Evet,
11 ayda bir gelir, bir arınma ayıdır. İşte böyle en azami faydayı, istifadeyi sağlamış oluyorlar.
Öyleyse şöyle mi oluyor hocam? Yani Kur'an-ı Kerim'de sahabe efendilerimizin iki türlü okuyuşu var. Bir tedebbürle okumaları var yavaş yavaş.
Evet.
Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz bir Bakara suresini 7 yılda bitirdiği vakiyi hocam biliyoruz.
Evet.
Yani bir tedebbürle okuması var parça parça. Bir taraftan da ona bununla beraber zikir olarak
hadır tarzı
hadır
dediğimiz
tarzı evet. Sürekli öyle bir iki türlü okumalar var.
Tabii ki tamam. Evet öyle.
Evet,
yani buradan günümüze bir şey daha devşirelim, aktaralım. Günümüzde Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilmeden ezberleyerek ya da yüzünden okumanın, Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okumanın herhangi bir faydasının, anlamının olmadığını söyleyen modernist bir çevre var. Maalesef bu çevre Kur'an-ı Kerim'i bir ahlak kitabına, bir hukuk kitabına filan indirgemiş durumda. Farkındalar mı, değiller mi bilmiyoruz ama yani ilahi kelam olmaktan, kelam-ı ilahi olmaktan çıkmış adeta bir ahlak kitabı, bir hukuk kitabı, bir kullanım kılavuzu tabir caiz olur mu bilmiyorum. Böyle bir ara böyle bir meal basılmıştı. Ben hatırlıyorum. Bundan belki 10-15 sene önce evet bir meal üzerinde İnsan kullanım kılavuzu yazıyordu.
Allah.
Evet. Bu tabii fecaat bir şey. Sonra ne oldu bilmiyorum. Belki de kaldırdılar.
Bakara suresinde falan Bakara kelimelerin anlamları bile doğrudan.
Evet öyle de var.
Çevirmişler hocam
evet.
Öyle. Evet. Enteresan yani. İnsan kullanım kılavuzu.
İnsan kullanım kılavuzu evet. Öyle yani yazdım yani.
Tam protestan bir anlayış hocam. Yani şeyleştiriyor. Şey hale,
maalesef,
obje haline
maalesef,
getiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim şeyleştiriyor. Din protestanların en önemli özelliği malumuz hocam. Yani dini şeyleştirdiler. Yani dini indirgediler şey haline, yani eşya haline getirdiler. Tamam, demek ki aynı yaklaşım.
Maalesef Kur'an-ı yani Kerim'de. Bu böyle bir niyet maksat var mıydı yok muydu bilemeyiz ama netice budur yani.
Sonuçta,
netice budur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in kelam-ı ilahi olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın kelamı olduğunu unutmamak lazım.
Evet hocam.
O kelamı biz anlamını bilsek de bilmesek de kendinden bir özelliği vardır. bizim ona bir özellik atfetmemiz, ondan istifade edip etmememiz falan hiç önemli değil. O kelamın zatında bir kıymeti vardır. O da ait olduğu adresten gelir. Cenab-ı Hak bizim için dünyamızı teşrif etmiş, kelamını bize göndermiş. Dolayısıyla o kelamda biz Cenab-ı Hak'la münasebetimizin hassasiyetini göstermemiz lazım.
Hele bir Allah'ı dinleyelim demek lazım. Evet, şöyle evet, hocam evet, Cenab-ı Hak, evet. Hani böyle Resulullah Efendimiz'in tebliğ hayatında, hani ben araya böyle bir şey yapmam
lütfen, lütfen, lütfen hocam. Lütfen.
Şunu görüyoruz, hani bir pasaj okuma. Diyor ki mesela bir şey anlatacağı zaman çok bir şey anlatmıyor mesela ilk geldiği zaman. Şurayı bir okuyor yani. Ayeti okuyor. Bize ayetle, Kur'an'la kendisi mucize olduğu halde Resulullah Efendimiz, kendisinin sözü o kadar etkili olduğu halde yine bunu kenara bırakıyor. Ayetle insan kalbini baş başa bırakıyor. Yani onun bir tohumlayıcı, evet, ve bir diriltici bir özelliğiyle pasajların, evet, Kur'an pasajlarının insan üzerindeki, kalpteki diriltici özelliğiyle, özelliğinden istifadeyle pasajla insanı baş başa bırakıyor. Çok dikkatimi çekiyor hocam. Mesela, evet, Medine'de özellikle, Mekke'de de oluyor. Mekke'de de mesela. Bir ayet okuyor hemen. Yani bu özellik var. Yani Kur'an'ın bu özelliğini bizzat Cenab-ı Peygamber kullanıyor. Yani
Cuma hutbelerinde mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adeti Cuma hutbelerinde çok uzun konuşmak değildi. Daha ziyade ayet okurdu.
Ayet okurdu. Evet, evet.
Cuma hutbesinin diyebiliriz ki ekseri kısmı ayeti kerimelerle geçerdi yani. Yani. Bunu Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha kendi gözlemi olarak söylüyor bize.
Ayetlerin bir diriltici özelliği var. Kalplerin bize bir etkisi var.
Hiç şüphesiz. Evet. Dolayısıyla bu kelam-ı ilahidir. Cenab-ı Hakk'ın aziz kelamıdır. Anlamını bilsek de bilmesek de, manası nedir, meddülü nedir, bunu bilsek de bilmesek de fark etmez. O kelamın kendi zatında bir kıymeti vardır. O kıymeti es geçmemek lazım, unutmamak lazım.
Evet.
Şöyle bir örnek verelim. Kur'an-ı Kerim'de hastalıkları tedavi edici özellikte ayetler vardır.
Evet.
Bir kısım şifa ayetleri vardır Kur'an-ı Kerim'de. Onu ulemamız tespit etmiş, toplamıştır. Şifa ayetleri okunduğunda pek çok hastalığa iyi geldiği tecrübe edilmiştir.
Tecrübe edilmiştir.
Evet. İsterseniz onların, bizi dinleyenler not etmek isteyebilirler. Onların bir listesini arz edeyim ben. Şifa ayetleri hangileri?
İnşallah hocam yorur.
İnşallah. Tevbe suresinin 14. ayeti. Yunus suresinin 57. ayeti. Nahl suresinin 69. ayeti. İsra suresinin 82. ayeti. Şuara suresinin 80. ayeti. Ve Fussilet suresinin 44. ayeti. Bunlar şifa ayetleri olarak tecrübe edilmiştir. Hastalara okunduğunda tedavi edici etkisi vardır.
Evet.
Bunun birisini rahmetli babam bizatihi kendi tecrübesi olarak anlatmıştı bana. Bizim bir yakınımızın delikanlı bir oğlu var. Sık sık düşüp bayılıyor.
Evet.
Doktor gezdirdiler. Bize de getirdiler. Rahmetli babam da çok doktorlara götürdü. Fakat bir çaresi bulunamadı. Gene böyle bir hadise. Bu söylediğim yaklaşık belki bundan 30-40 sene evvelki bir hadise. Gene böyle bir baygın vaziyette bize getiriyorlar delikanlıyı. Rahmetli babam alıyor bunu, Kars'a götürüyor. Sarıkamış'ta oturuyoruz. Evet. Arası 50 kilometre gibi yakın. Orada bir doktor duymuş. O doktora götürüyor delikanlıyı. Hastaneye götürüyor. Diyorlar ki bu doktor tayin oldu, gitti. Artık burada değil. O zaman diyor ki burada benim tanıdığım bir Allah dostu var. Gelmişken onu bir ziyaret edelim. Bir duasını alalım. Gidiyorlar evine. Bir oğlu varmış o Allah dostunun. O kendisi çok insanlarla görüşmezmiş. Kalbime dünya bulaşıyor diyerek çok fazla insanlarla hemhal olmazmış. Çok böyle bir ahbabı yakını gelmedikçe, kıramayacağı insanlar gelmedikçe görüşmezmiş. Rahmetli babamın geldiğini haber verince oğlu çıkmış, hoşbeş etmişler. Babam durumu anlatmış. İşte böyle böyle bu yeğenim benim rahatsızdı. Bir doktora getirdik. Fakat doktor da gitmiş. Ben de bunu vesile edindim. Bir zatıhanenizi ziyaret edeyim. Bir duanızı alalım istedim demiş. Geçmiş olsun, nesi var delikanlının demiş. Babam anlatmış kısaca. O arada çay gelmiş. Çay şekerlerinden bir tanesini almış Ozan. Bismillah. Ve idâ merittü fehüve yeşfîn ayetini okumuş. Bu ayetlerin arasında var bu.
Evet.
Ve idâ merittü fehüve yeşfîn, hastalandığımda o bana şifa verir. Meali bu ayet-i kerime. Üfürmüş şekere ve delikanlıya vermiş. Bismillah de bunu ye demiş. Bu kadar.
Allah Allah.
Evet. O gün bugün delikanlıda öyle bir hastalık, onun kalıntısı, hiçbir şeyi yok yani, görülmüyor. Babama sihil deriz bu.
Sihil, evet.
Deride çıkar. Böyle çok hastalar gelir. Temre deriz hatta. Böyle bir şey, temre bilirsiniz.
Biliyoruz, evet hocam.
O da bir deri hastalığı. Onlar gelir. Babam onu yazar.
Evet.
Etrafını çevirir şeyle.
Kalemle.
Kalemle çevirir. Suya batırıldığında boyası akan
mürekkep
bir mürekkep kalem. Onunla çevirir. İçine de em ebremu emren fe inna mubrimun ayetini yazar.
Ya.
Manası da yoksa onlar mı bir işi bağladılar, bitirdiler, yoksa biz miyiz bitiren, bağlayan? Mealindeki ayeti yazıyor. Ondan sonra o hasta gidiyor.
Allah Allah.
Görülmüyor ondan sonra böyle bir şey.
Şifa buluyor.
Evet, gene böyle işte şey için, sihir için okuduğu ayeti kerimeler vardır. Daha sonra onları bana da öğretti. Ben de yazıyorum onları. Tecrübe ediyoruz elhamdülillah. Geçiyor yani.
Sihir için ne okunuyor?
Sihir için bir ciğer, hayvan ciğeri alıyorsunuz. O ciğeri güzelce ikiye ayırıyorsunuz şöyle. 41 tane arpa alıyorsunuz.
Evet.
O arpaların her birine bu söylediğim ayeti kerimeyi okuyorsunuz.
Em ebramu emre
fe inna mubrimun. Onu okuyorsunuz, arpaları ciğerin içine koyuyorsunuz, onu kapatıyorsunuz.
Evet.
Ama bu kameri ayların ilk çarşambası olacak.
Evet.
Evet, kameri ayların ilk çarşambası.
Evet.
Ciğeri kapatıyorsunuz ve ayak basılmayan temizce bir yere onu, o kimin elinde sihir çıkmışsa o götürüyor ve niyet ederek oraya, temiz bir yere gömüyor toprağa.
Enteresan hocam.
Evet, o orada çürüdükçe, o ciğer çürüdükçe bu sihir de burada eriyor.
Farklı bir şey hocam.
Evet, defalarca bunu tecrübe ettik. Evet, tabii tabii, evet. Ben zaten kendim tecrübe ettim, yaptım yani. Oluyor bu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in böyle şifa özelliği var, tedavi edici
özelliği
var. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tedavi olmamızı tavsiye etmiş. Tıbb-ı nebevi diye bir şey var. İlaçlardan, tabii tedavi metotlarından istifade edilmelidir. Ama Kur'an-ı Kerim'in böyle bir özelliği de vardır. Tedavi eder yani.
Diriltici ve tedavi edici özelliği.
Evet, evet. Dedik ki Selefi Salih'in Kur'an'la hemhal idi, hemdem idi normal zamanlarda. Bu Ramazan'da azami seviyeye çıkardı.
Evet hocam.
Ramazan gündüzleri bir hatim, geceleri bir hatim yapanlar olduğunu biliyoruz. Selefi Salih'in içerisinde Kur'an-ı Kerim böyle çok hızlı okuma kabiliyetine sahip olan birkaç kişi zikredilir.
Evet.
Bunlardan biri Temim Eddari'dir radıyallahu evet. anh. Kendisi büyük kurra sahabilerdendir. Onun iki rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini biliyoruz. Sahih rivayetlerle sabit. Aynı şekilde tabiinden de başta İmam Ebu Hanife Hazretleri olmak üzere Kur'an-ı Kerim'i iki rekatta hatim edenler, baştan sona okuyanlar var. Ramazan Kur'an münasebeti dediğimizde o günden bugüne camilerimizde yapılan mukabeleler geliyor hemen aklımıza. Bazı camilerde sabah namazı öncesi, bazılarında öğlen ikindi namazlarının arkasından mukabele okunuyor. Kur'an-ı Kerim'i işte bir hafız efendi ya da yüzünden güzel okuyan birisi okuyor, diğerleri takip ediyor. Bunun bir sevabı var mıdır diye aklımıza gelebilir. Hiç şüphesiz vardır. Hatta eskiler derler ki, kişi Kur'an-ı Kerim'i ezbere okusa bile, hafız olsa bile, okurken yüzüne bakarak okursa iki sevap alır. Bir Kur'an-ı Kerim'e baktığı için, bir de onu okuduğu için iki sevap alır. Dolayısıyla hafız olsa bile kişi Kur'an-ı Kerim evet Ramazan'da bakarak okursa sevabı katlanır. Kur'an-ı Kerim'in Ramazan'la bütünleştiğinde ortaya çıkan şey aslında bizim manevi algı dünyamızda çok yabancısı olduğumuz bir şey değil. Biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak bir kısım zamanlara, bir kısım mekanlara, bir kısım insanlara, varlıklara özel bir önem vermiş.
Evet.
Onları diğerlerinden farklı ve efdal kılmış.
Evet.
Zamanlar içerisinde Ramazan-ı Şerif, aylar içerisinde böyledir. Evet. Ramazan-ı Şerif'in diğer aylardan daha üstün olduğu malumdur, müsellemdir. Kur'an-ı Kerim'in diğer kelamlarla kıyaslanamayacak kadar yüce bir yeri var inancımızda, algımızda, hakikatte. Dolayısıyla o hakikat ile bu hakikat birleştiğinde, o eftaliyet bu eftaliyete denk geldiğinde Ramazan ayında Kur'an okumanın sevabı da katlanıyor.
Evet.
Sair zamanlarda Kur'an okumak çok sevaptır. Ezberlesek bile yüzüne okumak iki kat sevaptır. Ama bunu Ramazan'da yaparsak kat kat sevaptır.
Kat sayı artıyor yani.
Artıyor kümülatif olarak. Çünkü onu mübarek bir zamana denk getirerek yaptık. O yüzden Ramazan-ı Şerif'te bizim insanımızın güzel bir adeti var. Zekatlarını Ramazan'da verirler mesela zenginlerimiz. Şart değildir Ramazan'da vermek ama Ramazan'a denk getirirler ki buradan birkaç fayda hasıl olur. Birincisi işte bu dediğimdir. Ramazan-ı Şerif mübarek bir zaman dilimidir. Bu zaman diliminde yapılan ibadetlere kat kat sevap verilir. Zekat da bir ibadettir. Bu ayda yaparsak sevabı katlanır.
Evet.
İkincisi Ramazan-ı Şerif'te açlar var, yoksullar var, fukara var. Onların halini gözetmiş oluruz. Onları gönlünü hoş etmiş oluruz. Üçüncüsü bayram geliyor Ramazan'ın sonunda. Zekat onlara da bir bayram sevinci yaşatma vasıtasıdır. Bu sebeple baktığınızda zekatı Ramazan'a denk getirme hassasiyeti hemen dikkat çekiyor. Bir başka husus umredir mesela.
Evet, umreye gidiyor. Evet.
Umreye Ramazan'da çok sık gidilir, çok yoğun gidilir. Onun sebebi de budur.
Ramazan umresinin özelliği de var değil mi hocam?
Şüphesiz. Evet. Efendimiz ona bir hac sevabı verileceğini haber vermiş bize. Ramazan umresi böyle önemli. Neden? Çünkü umre zaten mübarek bir ibadet. Onu Ramazan'a denk getirdiğinizde katlanıyor.
Evet hocam.
Bir de tabii Ramazan-ı Şerif dendiğinde unutmamamız gereken bir şey var. Cenab-ı Hak hepimizi kavuştursun o mübarek vakitlere. Son 10 gündeki itikaf sünneti.
Evet.
Bu günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş sünnetlerden birisidir. Vakti olan, vakti müsait olan, sıhhati yerinde olan kardeşlerimiz bu itikaf ibadetini ihyaya, daha doğrusu o ibadette ihya olmaya dikkat etsinler, etmelidirler. Çok o itikaf ibadetinin kişide hasıl ettiği tesiri onu yapanlar biliyor. Onu dışarıdan anlatarak dile getirilebilecek bir şey değil. Bu. Evet, tıpkı hac gibi.
Evet,
tıpkı orucun kendisi gibi.
Evet,
İftar vakti ezan okunmasını beklemek gibi. Bunları biz hissediyoruz, yaşıyoruz ama anlatamıyoruz. O hazzı, o letafeti, o fazileti anlatamıyoruz. Onu yaşamak lazım. İtikaf da böyle. Onu da ancak yaşayanlar, hissedenler biliyor. Ramazan-ı Şerif'te gene Selefi Salihinin uygulamalarına baktığımızda namaza da gene ayrı bir ehemmiyet verdiklerini görüyoruz.
Evet.
Yani Ramazan bir arınma ayı dedik, öyle deniyor. İşte onu gerçek anlamda bir arınmaya dönüştürmek için bir fırsat telakki ediyor Selefi Salihin. Dolayısıyla ne yapabilirim de bu kısacık vakitte ben geçmiş bir sene birikmiş efendim kamburlarımı, yüklerimi, kirlerimi, günahlarımı bu kısa zaman dilimi içerisinde temizlerim, silerim, bunlardan arınırım ve pırıl pırıl bir kalple, pırıl pırıl bir amel defteriyle sıfırlanmış bir günah hanesi sıfırlanmış bir amel defteriyle hayatımın kalan kısmını devam ettiririm de bunu bir fırsat addediyor yani. Bir husus daha var Hidayet Bey. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oruçlunun ibadetlerinin diğer insanların ibadetlerinden daha efdal olduğunu anlatma babında oruç zikir ilişkisine değinmiş bir hadis-i şerifte.
Evet.
En efdal zikir nedir diye sorulduğunda kendisine oruçlunun zikridir buyurmuş.
Evet.
kendisine sahabe-i kiramda böyle bir özellik var. Meselenin künhüne inebilmek için, meseleyi netleştirmek ve kendilerinden sonrakilere de onu o netlikte anlatabilmek için Efendimiz'e soruyorlar, meseleyi açmasını istiyorlar.
Bazen biz talebelere söyleriz hocam.
Evet.
Bak evladım, öğrenmek için değil, öğretmek için dinleyin diye.
Evet, evet.
Onu öğretmek için dinlemişler.
Evet, hocam. Aynen öyle. Allah razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, cihattan da mı eftaldir bu diye sorulmuş.
Evet.
Yani cihat ederken Allah'ı zikreden kişi mi eftaldir, yoksa oruçluyken Allah'ı zikreden kişi mi eftaldir diye sormuşlar. Efendimiz oruçluyken Allah'ı zikreden buyurmuş.
Evet.
Bakın şimdi, cihat neticesinde kişi ya gazi oluyor ya şehit oluyor. Her ikisi de...
canını ortaya koyuyor.
Evet. Mi? Her ikisi de muazzam mertebeler.
Evet.
Fakat oruçlunun Allah Teala'yı zikrinin, cihat eden gazinin Allah Teala'yı o esnada zikrinden daha eftal olduğunu Efendimiz haber veriyor.
Demek ki zikir, oruç ilişkisi de ayrı
evet,
bir şey.
Evet, evet. Tüm bunları topladığımızda ortaya bir şey çıkıyor. Yani Ramazan'ı bir mıknatıs gibi düşünün. Evet. O bütün hayırları, bereketleri çeken bir mıknatıs. Yeter ki onun o özelliğini fark edebilelim ve değerlendirebilelim. Kur'an okuyorsunuz, kat kat sevap. Namaz kılıyorsunuz, kat kat sevap. Umre yapıyorsunuz, zekat veriyorsunuz. Hatta zikrediyorsunuz Cenab-ı Hakk'ı. Bunun sevabına, eftaliyetine ulaşan bir amel yok.
Şeytanların bağlanması da var hocam, değil mi?
Evet, o da Ramazan'ın özelliklerinden birisi. Cennet kapıları açılıyor, hadistir malum. Evet. Cehennem kapıları kapanıyor ve şeytanlar bağlanıyor. Bu hadisi şerifi okuduğumda, düşündüğümde ya da hatırladığımda hemen bir soru geliyor aklıma. Ramazan-ı Şerif'te bu kadar şeytanlar bağlanıyor da bu sokaklarda gördüğümüz bu şeytanlıklar nedir?
Evet hocam.
İster istemez geliyor insanın aklına. Orada hadis-i şerifin farklı varyantları var. Aleyhisselatü vesselam onlardan birinde meredetüş şeyatin buyurmuş.
Evet.
Yani şeytanların ağababaları.
Evet.
Onlar bağlanıyor.
Güzel hocam. Bir de şeyde Facebook'ta bakarken geçen baktım. Orada buna bir cevap vermiş birisi. Şeytanlar bağlanıyor da niye böyle biz yine günaha düşüyor insanlar diye. Kardeşim diyor, bağlı olan köpeğin yanına gidersen ısırmaz mı diyor. Ne işin var onun yanına diyor. Yanına gitme diyor. Güzel bir cevap vermiş orada.
Evet.
Yani bağlanmış ama onun yanına gitme.
Evet.
Hazır bağlanmış, kaç oradan diye. Güzel bir cevap vermiş.
Bu aslında
ama o yeni bir şey hocam, sizin söylediğiniz.
Bu hadiste geçiyor bu.
Tabii mesela bir şeyde sülsület diye geçiyor. Zincirler demek ki de meredet.
Meredetü şeyat.
Meredet
yani
şeytanın
meredetü şeyat.
Sülsület meredetü şeyat.
Evet.
Şeytanların
bakın,
büyükleri evet hocam.
Buradaki şey aslında dikkat etmemiz gereken nokta şu. Ramazan'da şeytanların babaları bağlanıyor ya da şeytanlar bağlanıyor. Bu hiç kimsenin şeytani işler yapmayacağını garanti etmek anlamında değil.
Evet.
Oruçlu şeytani işler yapmaz.
Evet.
Oruçlu için şeytanların ağababaları bağlanır.
Evet.
Şimdi bakın, bütün şeytanlar bağlansa mesela, oruçlu kişinin hiç yalan söylememesi lazım, gıybet etmemesi lazım, harama bakmaması lazım. Ama bunlar oluyor.
Ana şeytanlar.
Evet. Yani. Ama oruçlu kişi bakın, mesela zina etmez.
Evet.
Asla bu büyük günahlardan adam öldürmez.
Evet,
ki büyük şeytanların büyükleri insanlara büyük günah işletenlerdir.
Evet hocam. Generaller yani.
Evet. Dolayısıyla kişi oruçlu olduğu zaman büyük günaha düşmez. Meredetü şeyatinin oruçlu kişi üzerindeki fonksiyonu sıfırlanıyor yani.
Öteki yaklaşım da güzel değil mi hocam? Yani
adam, o da güzel.
Hoşuma gitti.
Evet.
Yani yazmış.
Bu bahis açılmışken evet, bir hadis-i şerif daha hatırladım. Onu da paylaşalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orucun önemini ifade ederken, oruçlu kişinin alacağı sevabı ifade ederken, tuttuğu orucu delmedikçe buyurmuş.
O da ayrı bir şey.
Evet. Sahabe-i kiram sormuş. Ey Allah'ın Resulü, kişinin orucunu delmesi nedir? Efendimiz buyurmuş ki oruçluyken yalan söylemesi ve gıybet yapmasıdır.
Neuzubillah, Allah korusun yani.
Evet.
Düşüyoruz hataya.
Şimdi bakın, az önceki hadisle bunu irtibatlandıralım. Şeytanlar bağlanıyor ama yalan, gıybet gibi şeyler devam edebiliyor demek ki.
Evet.
Küçük şeytanlar bize bunları yaptırmaya devam ediyor.
Yani.
Bu da orucu deliyor. Şimdi orucun bütünüyle sevabını ortadan kaldırıyor mu? Hayır. Kaldırmıyor. En azından mükellefiyetimizi ifa etmiş oluyoruz. Sevabını alıyoruz ama bu bir kalkan gibi insanı karşıdan gelecek her türlü silaha, mermiye vesaireye karşı koruyan bir şey iken biz onu deldiğimizde kendimizi riske atıyoruz. Dolayısıyla o işi yapan kişi, oruçluyken kalkanını delen kişi, oruç bir kalkan malum, delen kişi kendisini daha fazla tehlikelere, risklere maruz ve açık hale getiriyor.
O zaman gıybet ve yalan girdiği zaman başka günahlar
da arkası gelebilir
akın demektir. Edebiliyor, sökün
evet.
Edebiliyor.
Yani. Kalkanı deldik çünkü. Arkası gelebilir bunun demektir. Dolayısıyla oruçlu kişinin bu delmeme işine dikkat etmesi.
Defolu hale getiriyor hocam.
Evet, evet.
Yani arabalar için orijinalliğini bozuyor.
Evet.
Hatta diyor ya işte orijinal falan yazıyor. İşte şöyle böyle bir evet. Orijinalliğini bozuyor. Öteki de defolu hale getiriyor.
Hakikaten. Defolu hale getiriyor.
Getiriyoruz evet. Yani. Evet. Allah evet. Affetsin, Allah bağışlasın.
Amin, amin. Cenab-ı Hak eksiğiyle yani, noksanıyla kabul
etsin. Gerçekten amin. Mübarek.
Oruç deyince Hidayet Bey aklımıza bir şey daha geliyor. Orucu diğer bütün ibadetlerden ayıran bir şey bu. Çok enteresan. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir kısım kabahatlerin kefaretlerini zikretmiş.
Evet.
Onlar arasında oruç tutmak var. Başka bir şey yok.
Çok hocam, o da enteresan evet. Bir şey hocam.
Mesela yani. Namaz yok, zekat yok, hac yok. Oruç evet. Var kefaretler arasında. Bu niye böyledir diye düşündüğümüzde bu mesele
çok
üzerine...
Çok hocam çok enteresan, güzel bir şey
evet,
hakikaten.
Evet, yoğunlaştığımızda nasıl? Görüyoruz ki orucun kişiyi terbiye eden yanı var. Yani oruç resmen insanı terbiye ediyor, burnunu sürtüyor, nefsin burnunu sürtüyor. Öyle yaparsam böyle olur demeye getiriyor yani. Ya da şöyle diyelim... Orucun kişiyi terbiye eden bu özelliği dolayısıyla Cenab-ı Hak gene bize olan merhameti sebebiyle onun bir tezahürü olarak bizi yaptığımız bir günah, kefareti gerektiren bir günah dolayısıyla gene oruç vasıtasıyla nefsimizi terbiye etmeye yönlendiriyor. O da bir rahmet yani.
O da bir rahmet, evet.
Cenab-ı Hakk'ın mümin kullara olan merhametine bakın. Yani o orucun kefaret olması aslında bize bir eziyet değil. Bize bir ceza değil, bize bir kazanç. Çünkü hem kefaret olarak tuttuğumuzda o orucu, hem borcumuzu ödemiş oluyoruz, hem oruç tutma sevabı alıyoruz, hem de o oruç sebebiyle nefsimizi terbiye ediyoruz.
Hocam çok enteresan, ben buradan tabii kefaret deyince, şimdi bunu alt alta yazdığımız zaman bir diyet var değil mi hocam? Hani insan öldürüldüğü zaman katil diyeti var.
Mali bir şey.
Mali. Ondan sonra mal, yemek yedirme, bir insana elbise giydirme, ondan sonra köle azat etme. Evet. Hep üçüncü kişilere faydalı olan bir şey. Demek ki orucun da hocam üçüncü kişilere bir faydası var. Yani topluma yani hakikaten bir diğer ibadetlere göre daha fazla bir katkısı var yani hakikaten. Evet. Çok bu da ayrı bir yönü hakikaten, enteresan bir yönü. Yani kefaret yönü, kefaretlerle bizi Cenab-ı Hak hizaya getiriyor yani.
Evet.
Orucu kefaretlerde kullanıyor Cenab-ı Hak.
Evet, oruç. Aynen öyle. O da gene bizim faydamıza yani. Faydası bize dönen bir şey. Evet. Burada belki işin başında söz etmeliydik. Unuttuk. Onu ikmal etmiş olalım. Ne kadar süremiz var?
3-4 dakikamız var. Evet.
Şimdi oruç başlı başına bir ibadet.
Evet hocam.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sadece oruçluların gireceği Reyyan diye bir cennet kapısından bahsediyor. Evet. O kapıdan sadece oruç tutanlar girecek. Ve Cenab-ı Hak bir evvelki programda da zikretmiştik. Es-savmu li ve ene eczi bihi buyuruyor. Oruç benim içindir ve onun karşılığını ben vereceğim buyuruyor. Dikkat ederseniz burada Ramazan orucu diye bir tayin ya da tahsis yok.
Mutlak
oruç
yani.
Var. Şimdi orucun özelliklerinden, efdaliyetinden bahsettik kısaca da olsa. Evet. Onu da Ramazan orucu olarak tuttuğumuzda, yani farz olan Ramazan'la oruç birleştiğinde, orada da gene hesaba sayıya gelmez bir fazilet çıkıyor karşımıza.
Evet, Ramazan'la zekatı birleştirdik.
Evet.
Ramazan'la Kur'an'ı, Ramazan'la zikri.
Namazı.
Ramazan'la namazı.
İtikafı.
Ramazan'la Kur'an okumayı, itikafı.
Evet, evet.
Ramazan'la orucu birleştirmek.
Evet.
O da ayrı bir şey yani. Ramazan ayı bizzat kendi mübarek. Ramazan'la da orucu birleştirdiğimiz zaman ayrı bir...
Çok evet. ayrı bir fotoğraf çıkıyor karşımıza. Evet, şimdi toparlayacak olursak, sizin de çok iyi saydınız, ben belki bu kadar hatırlayamazdım. Allah razı olsun. Şimdi Ramazan dediğimizde biz aslında bir kelimeyle bütün bunu hepsini ifade etmiş oluyoruz.
Evet hocam.
Böyle bir özellik başka hiçbir zaman diliminde yok. Başka hiçbir ayda yok. Başka hiçbir nesnede yok. Onun için Ramazan bizim için tam anlamıyla bir fırsat ayıdır. Onun için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş diye ifade ediyoruz bunu. Bu ay içerisinde bir şeyi daha burada parantezisi belirteyim. Bu ay içerisinde ümmeti Muhammed'in kendi iç muhasebesine dönmesi, yoğunlaşması esastır. Ama bunu yaparken dışımızdaki dünyada, çevremizde olup bitenleri de unutmamak, onlara karşı bigane de kalmamaya çalışmak lazım. Bir de Ramazan'da şeytanlar bağlanır dedik ama hani ağa babaları bağlanır, küçükleri devam eder. İnsi şeytanlar da Ramazanlarda bir kısmı radyoları, televizyonları vesaire işgal ederek bizi gündemimizden, Ramazan'a kilitlenmekten alıkoyma vazifesini ifa ediyorlar malum.
Zaten dediğim gibi kendimizi arındırmadan, kendimize yönelmekten beri kılmaya çalışıyorlar.
Evet,
yani
evet.
Kendimizi
evet,
yönelmenin evet. önüne geçiyorlar tabi.
Evet, mesela. Aynen öyle. Ramazan'ın feyzini, bereketini, Ramazan'la bütünleşme duygusunu yıpratmak için adeta onu buharlaştırmak için adamlar bunu vazife telakki ediyor ve yapıyor maalesef. Bizi dinleyenler arasında bunlara kulak veren, bunlar dolayısıyla şüphelere, tereddütlere kapılanlar olacağına ben ihtimal vermiyorum ama gene de buradan bir çağrıda bulunmuş olalım. Allah rızası için Ramazan'ı gönlünüzden, dünyanızdan çıkarmalarına bu insanların fırsat vermeyin. Ramazan'ın kısacık bir zaman dilimi olarak efendim gelmiş ve gitmek üzere olan bir fırsat mevsimi olarak telakki edin. Onu dünyanızda, bilincinizde, şuurunuzda, maneviyatınızda yıpratmalarına efendim anlamsızlaştırmalarına izin vermeyin. Allah rızası için bu insanlara kulak asmayın. Bu insanlara kulak asıldıkça fitne yayılıyor.
Yok saymak en güzeli değil mi?
En güzeli yok saymak. Yokluğa, ademe mahkum etmek.
Ademe mahkum etmek yani. Evet, en büyük ceza olur. Yani.
Evet.
Gündeme aldığımız zaman da büyütmüş oluyoruz. Yani.
Evet, büyütüyoruz. Bu insanların çağrıları karşılık buluyor. Maksatları tahakkuk ediyor. En azından Ramazan'da bunu gündemimize almayalım. Ramazan'la ilgili, teravihle ilgili, namaz vakitleriyle ilgili, imsakla ilgili vesaireyle ne olursa olsun. Yani bu insanların yaşadığımız hali tartışılır kılmalarına müsaade etmeyelim.
Evet hocam.
Evet.
Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık.
Amin Ecmain. Allah
sizden dinleyenlerimiz bir Amentü Hassasiyeti programı da burada sona ermiş oldu. İnşallah bir dahaki Amentü Hassasiyeti programlarında buluşmak dileğiyle hocama teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Güzel Ramazanlar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimize, bizi radyolar başında dinleyenlerin Ramazanlarını tekrar tebrik ediyoruz. İnşallah hepimiz bayrama affolunmuş bir şekilde,
İnşallah.
Azat olunmuş bir şekilde çıkarız.
Amin.
Rabbim inşallah o günleri hepimize, o günlere bizleri kavuştursun inşallah.
Amin.
İyi günler efendim.